Ayrım 7.
Onu karnımda taşımış, onun uğruna her şeye katlanmış olan anasına kadın desin. Kadınım tabii, kadınım ama onun için değil. Onun gözünde kadın olmamalıydım. Zaten o karnımda kıvılcımlandıktan sonra kadınlığım mı kaldı ki? Görmüyorsunuz, körsünüz çünkü desin. Evet, geçmiş gün, geçti hepsi. Gitti benden, uzaklaştı. Uzaklar girdi aramıza. Vücutlarımızın, odalarımızın, yemeklerimizin, ısınmalarımızın arasına, benden başka kimsesi, benim ondan başka kimsem olmadığı halde, aynı evde oturuyor, yatıp kalkıyor, göründüğümüz halde uzaklaştı benden. Sonra bir gün geldi çattı, geldi yanıma, yollarımız yeniden kesişti. Batacağını anladıkları bir gemiyi farelerin bırakıp kaçtığını anlatırlar. Onun gibi herkes de onu bırakmış anlaşılan. Yapayalnız kalınca gene ben aklına geldim. Belki de hastalanacağını anladı. Yavrum bana döndü. Sahi bunu hiç düşünmemiştim şimdiye değin. Bana döner dönmez, beni görür görmez hastalandığını sanmıştım. Bana dönmeye mecbur olmaya dayanamadı sanmıştım. Beni çekemiyor sanmıştım. Hiç mi hiç aklına gelmedi. Bağışla beni. Tanrım bağışla beni, oğlumun günahına girmişim. Bilmem, belki de yanılıyorum ama yok hayır eminim. Eminim. Hastalanacağını bildiği, hastalanacağını sezdiği için döndü bana. Ben de alındığımı göstermeye çalışmıştım. Suç benim, günah benim. Tanrım bağışla beni. Seni çok unuttum, kadınlığıma kapıldım, gözlerim körlenmişti. Görmüyordum. Görmem, görebilmem gereken şeyleri. Haklıydı belki de. Haklıydı o da ama... Bağışla beni Tanrım. Gene de bana döner dönmez hastalandığı aklımdan çıkmıyor. Hastalık diyorum. Kendi kendime söylenirken bile hastalık kelimesinden başka bir şey geçirmek bile istemiyorum aklımdan. Oysa hastalık olmasına hastalık da ama aklı karıştı oğlumun. Çıldırdı. Sokağa çıkmak istemiyordu. Öldürecekler beni diyordu. Duymuyor musunuz diyordu. Sesleri, gürültüyü, savaş var dışarıda. Tanrı dünyayı cezalandırıyor. Cezalandırmak için şeytanı saldı yeryüzüne. Bütün erkekler ölecek. Ölmek istemiyorum. Yalnız gebe kadınlar kurtulacak. Onlar çocuk doğuracak. Hepsi iyi kadın değil. Onların hepsi iyi kadın değil ama çocukları iyi olmalı. O çocuklar şeytanı yenecekler. Tanrı'ya giden yolu yeniden bulacaklar. Tanrı'nın istediği gibi adamlar olabilecekler. Kadınlar ölmeyecek. Tanrım nasıl da hala kulaklarımda çınlıyor sözleri. Şimdi kulağımın dibinde bir daha söylüyormuş gibi. Sonra top tüfek sesleri eskisi gibi gelmez oldu. Daha rahattı. Tedirginliği kalmamıştı. Tanrım diyordu. Artık seni çocuklardan başka kimse bulamaz. Dünyanın kiri gözüne kaçmamış, çocuklardan başka kimse ulaşamaz sana. O zamanlar evde dolaşıyordu artık. Yatırmıyorduk. Ama eve bir yabancı gelir gelmez, kapının çalındığını duyar duymaz, odasına kaçar, kapısını kilitler, sürgüler otururdu. Öyle zamanlarda içime korku düşer, kapıyı vursam nasıl olsa cevap vermeyeceğini bilirdim zaten. Sonra kızıp da bir şey yapmasından korkardım, gider anahtar deliğinden bakardım ona. Odanın bir köşesine sığınmış otururdu. Yere otururdu. İyileşeceğinden umudu kesmiştim. Bağışla beni Tanrım. Senden bile umudumu kesmiştim. Bağışla beni, bağışla beni. Daha sonra bir gözlük lafı tutturduydu. Gözlük gördüğü yerde saldırıyordu. Kör gözlere gözlük zaten yaramaz diyordu. Sonra bir gün kendi gözlüğünü istedi. Kırdın oğlum demiştim de hatırlamadı. Nasıl kırdım anneciğim dedi. İyileştiğini o zaman anladım. Şükrettim sonra. Tanrım, beni yine kaldırmıştın elimden tutup. Secde ettim Tanrım. Bağışla beni, bağışla. Benden artık nefret etmediğini görünce sevinçten ne yapacağımı bilmez oldum. Körmüşüm meğer. Gerçekten körmüşüm, görememişim benden nefret etmediğini. Hastalık gelecekti ona, hastalık gelecekti. Ondan da bu halleri. Bana döner dönmez kavga etmeye başlamıştı gene. Anacığım diyor, sonra gene de kavga ediyordu. Hastalandı sonra, iyileşti de. Ama sonra benden gene ayrıldı. Aramıza 5 sokak girdi. Bu kez 5 sokak 39 kapı geliyor bana. Ben de ona gidiyorum. Ama eve dönmek istemiyor. Eve gelince zaten odasının kapısına bile yaklaşmıyor. Deliliği sanki o odaya kapanmış bekliyormuş gibi onu. Korkuyor. Odadan kapısından bile korkuyor. Ama ne olursa olsun rahat şimdi. Odasına kapanıp yazıyor, okuyor, çalışıyor da. Her ay gelip anneciğim senin paran diyor. Bırakıyor bir şeyler bana da. Memnunum, memnunum. Öyle olduğuna parayı bırakıyor, çok oturmuyor. Beni ne zaman gelip göreceksin diye soruyor. Söylüyorum. Yüzü gülerek ayrılıyor. Sık sık gidince sıkılmasından çekiniyorum. Gene de arıyor beni geciktiğim zamanlar. Tanrım ne oldu? Sanki ne olurdu gene dönse evine. Ona başka bir oda verirdim. Ev benim nasıl olsa. Reşit'ten gördüğüm en büyük iyilik bu. Geçinecek kadar para getiriyor bu ev. Allah rahmet eylesin Reşit. Bana çok iyilik etti. Günahına giriyorum. Doğrusu ama hayatımın bütün yükünü de ondan biliyorum. Neyse, Reşit'in sırası değil. Şimdi bana gelmek istemiyor. Bekliyorum ama umuyorum. Bir gün gelecek, her şeyden usanacak, bezecek, öyle gelecek bana. Bezginlik içinde ama artık hasta olmayacak. Tanrım bağışlayacak onu bana. Bezginlik içinde gelecek ama kucağım açık. Onu nasıl beklediğimi biliyor, biliyor, biliyor. Nereden de andım şimdi o günü. Gene de unutamıyorum o gün söylediklerini. Hem kimin yüzünden de kavgaya tutuşmuştuk şimdi hatırladım. Bir arkadaşı yüzündendi. Ciğeri beş para etmez bir arkadaşını bana yeğe tutuyordu o zamanlar. Şimdi de öyle belki ama sevdiği insanları artık gelip bana anlatmıyor. Artık kıskanmadığımı sanıyor da onun için olacak. Yaptıklarını teker teker kafama vurmuyor artık. Bir zamanlar öyle yapardı ya, artık kıskanmaktan vazgeçtiğimi sanıyor. Oysa ben hala kıskanıyorum onu. Dostlarından, sevdiklerinden, benim sevgimi paylaşanlardan nasıl kıskanmam onu? Ama kıskandığımı ona ne zaman belli ettim ki? İyiliği için söyledim ne söyledimse. Nasıl razı gelirdim olur olmaz adamlara tutulmasına, sevmesine? İçlerinde ya bir kişi ya da iki kişi beğenebildim. Zaten hepsi onu yalnız bırakmadılar mı? Hastalandığı zaman biri bile gelip yokladı mı ki? Zaten onlar hiçbir zaman sevmediler onu. O sevdi, yandı. Uykuları kaçtı, elinden geleni yaptı onlar için. Gecesini gündüzünü haram etti onların varlığı uğruna. Yanında olmaları yetiyordu. Sevilmeyi istemedi ki hiç. Bunun da mı farkına değildim sanki? Ama şimdi her şey söylemiyor artık. Erinç diyor, arada bir erinç diyor, gülümsüyor. Sevilmeyi de bir öğrense. Kıskanıyorsun diyordu o zamanlar. Kıskanıyorsun, ayıp sana diyordu. Oysa kıskandığımı kendime bile açmıyordum o zamanlar. Nasıl da söyleyebilmişti o sözleri. Siz kadınlar diye. Kusurumuz buymuş. Evet, sevdiğimiz insanın kusuru olmasını istemeyiz. Kusuru varsa görmezden geliriz. Ama hayır, körmüşüz de. Ondan görmezmişiz. Hayır demiştim zaten o gün. Bir kadının gözü 10 erkek gözünden daha iyi görür. Hakikattir demiştim. İnanmadıydı, anlamadıydı. Dinlemiyordu zaten beni o zamanlar. Hoş, ne zaman dinlemek istedi sanki. Hep kendisi konuşurdu. Ben de ağzımı açıp bir şey söylemeye kalktım mı hemen susturmak isterdi. Ben de sözümü sakınmazdım tabii. Doğruyu söylüyordum da onun için kızıyor, susturmaya kalkıyorsun deyince büsbütün köpürür, ağzına geleni söylemeye başlar. İkimizin de günü zehir olurdu onun yüzünden. Oysa ne zaman eğriyi söyledim ona ben, ne zaman olmayacak bir şey söyledim ama hakikatin söylenmesini sevmezdi besbelli. Hep yalan söylememi istediler. Bütün ömrümce, bütün ömrümce. Önce babası ile bir yalan hayatı yaşadık. Onun bu yalan hayatı öğrenmemesine, hiç duymamasına nasıl da dikkat ettim. Kimselerle görüştürmek bile istemezdim. Bana kalsa ama babası adamcağız gerçekten de babalık etti ona. Onu ne kadar da severdi. Müşfik de az buçuk sayardı onu. Ama hiçbir zaman gönlünü almak için de olsa yüzüne gülmedi. Sarılıp babacığım demedi. Biliyormuşçasına ama bilmesine de imkan yoktu. Nereden bilebilirdi? Sonradan hastalandığında boyuna böyle bir şeyler söylediği durdu. Ama aldırmadım. Hem sahi az önce bu söyledikleri aklıma gelmemişti. Ben de unuttum demek. Bilemezdi ama kuruntulu bir çocuktu zaten. Babası. Babası bambaşka bir adamdı. Çok severdi beni. O da Reşit de hiçbir zaman yanlış söylüyorsun demediler. Birbirimize kırıldığımız günler olduğu halde yanlış söylemektense sustuğumu bilirdi Reşit. Bir şey söyleyince doğru olduğunu anlardı. Sen daha iyi bilirsin derdi. Müşfik benim oldum. Bana böyle bir şey söylemek istemedi hiç. Ona sorsan benim her dediğim eğri, her dediğim yanlış olurdu. Neyse ama o gün Tanrım beni sınamak istedi galiba. Oğluma böyle bir söz ettirdi. Sanki bunu ne diye bu denli takıldım bilmem ki, aklıma geldi şimdi. Siz kadınlar körsünüz. Bir adamı sevdiniz mi en ufak kusurunu bile görmezsiniz de. Yok, en ufak kusuru dememişti. Şey demişti. Hiçbir kusurunu görmezsiniz de en ufak bir suç işlemeye görsün size karşı. Evet, öyle demişti. Size karşı o zaman gözünüze bir başka perde iner. Ağzıyla kuş tutsa da dünyanın en kötü kişisi olur demişti. Yalan da değil. Bir insan iyi ise iyi, kötü ise kötüdür. Bir insanın kalbini kıran adamdan hayır mı gelir? O benim kalbimi çok kırdı ama oğlum tabii. Ne yaparsa hoş göreceğim. Ne yaparsa bağışlayacağım. Onu gene eskisi gibi seveceğim. Hiç yapmasa, işlemese daha iyi olur tabii. Ama hangi oğul anasının kalbini kırmaz? Hele ana oğlunu benim gibi seven bir ana ise. Ama oğlunu benim sevdiğim kadar seven ana bulunur mu kolay kolay? Hangi ana benim kadar kendini feda etti? Hangi ana gençliğini bir kalemde sildi olduğu için? Ah, nereden de aklıma geldi bunlar. Uykum kaçtı. Nereden de aklıma geldi gecenin ortasında. Yatağımda onun için hala dört döndüğümü, uykularımın kaçtığını bilir mi? Bilse de anlar mı sanki? Kızar belki de. Ama yok, kızmaz. Artık kızamaz. Sevilmeyi öğrendi belki de. Sevilmenin elincini öğrendiğini sanıyorum. Daha geçen gün dalmıştık ikimiz de. Dalıp gitmiştik. Birden yekindi. Tanrı'ya giden tek yol aşktan geçer anne, dedi. İkimiz de bunu aradık ömrümüz boyunca. Sen bulamadın ama ben buldum. Tek bir insanın aşkını yemeyi, içmeyi, giymeyi, uyumayı, Tanrı'ya iç yükümü minnet borcu diye sunmayı sen aradın. Sonunda ben buldum, dedi. Sevilmeyi öğrenmeyen insan bunu böyle söyler mi? Ama sevilmeyi artık biliyorsa bile anlamaz gene. İstemez gene uykularının onun yüzünden kaçtığını. Anacığım nur içinde yatsın, neden girdi rüyama? Bir şey mi olacak gene? Duruyordum, evimizin denize bakan pencereleri çoktu. Ama ben bir tanesini pek severdim. Hisar'dan Arnavut köyüne kadar her yeri görürdüm sedire oturduğum zaman. Kucağımda müşfik vardı. Emziriyordum. Sütümü emerken her zaman yaptığı gibi zevkten homurdanıyor, boğulacak diye korktuğum halde mememi ağzından çekemiyordum. Gözleri kayıyordu. Süzülüyor, kısılıyor, kapanıyordu her yutkunuşunda. Bakmaya doyamıyordum. Yavrusunu göremeyen babasına düşünüyor, ağlıyordum. Reşit yokmuş daha ortalarda. Evlenmemişmişim daha onunla. Odada yapayalnızdım. Karşıdan vapurlar geçiyordu. Bizim yalının önünden az vapur geçerdi. Birden bir vapur belirdi rıhtımın önünde. Düdüğünü öttürdü. Ölümmüş o gemi. Yavrumu almaya gelmişmiş. Müşfik hala mememi bırakmıyordu. Onu sıkı sıkı tutuyordum. Vapur düdüğünü bir daha öttürdü. Düdük sesi yırtıcı, delici bir sesti. Evde kimse yokmuş, yapayalnızmışım. Vapur düdüğünü bir daha öttürdükten sonra birden ilerledi. Öteki pencereden baktığım zaman göremedim. Sonra odanın kapısı açıldı. Annem girdi içeri. Birden öttüm. Müşfik'i mememin üzerinde sıkıp duruyordum. Annem, anneciğim, o bembeyaz yüzüyle, incecik ışıyan kar aklığında, saçlarıyla kapkara elbisesiyle anneciğim yanıma geldi. Korkma yavrum, dedi. Yavrunu kimse alamaz elinden. Bir kadın oğlunu kime kaptırdı ki şimdiye değin. Ben böyle bir şey duymadım. Kadın ölür ama yavrusunu vermez. Sonra yüzüme baktı. Bu çocuk doymuş, dedi. Görmüyor musun? Neden hala meme veriyorsun? Uykusu gelmiş, uyuyacak artık. Ver onu bana. Annemin yüzüne baktım. Tatlı yüzlü anneciğim değildi karşımdaki kadın. Yabancı, kötü yüzlü, çocuğumu hile ile elimden almak isteyen biriydi. Müşfik'in gözleri kapalıydı ama zevkinden yummuştu onları. Doymamıştı daha, emiyordu. Sütün kemiklerimden sıyrılarak mememe indiğini duyuyordum. Nasıl bırakabilirdim? Bir kadın çocuğunu kimseye vermez, kimseye kaptırmaz, ölse de çocuğunu korur diyen sen değil miydin, dedim. O zaman kadın güldü. Kendimi birdenbire bir kırda buldum. Kadın gülerek arkamdan koşuyordu. Ben kaçıyordum. Müşfik hala kucağımda memesini emiyordu. Süt gelmiyordu artık. Oğlum ağlamaya başladı. Ben kaçıyordum. O kadın kovalıyordu. Oğlumun ağlaması ile kadını gülmesi birbirine karıştı. O zaman uzakta annemi gördüm. Kollarını açmıştı. Bana gel. Koş. Yoruldu. O kesildi. Artık yetişemeyecek sana, diyordu. Soluk soluğa tepeye tırmanıyordum. Kadın çok aşağıda kalmıştı. Neredeyse anneciğimin kucağına atılacaktım. Müşfik durmadan ağlıyordu. Anne, sütüm kesildi, dedim. Annem başını salladı. Tam yetişecektim. Kayboldu, gitti birden, sır oldu. Müşfik sustu, mememi ısırdı. Başını çevirdi sonra. Uyandım. Ter içindeyim, uykum kaçtı. Müşfik başını çevirdiği zaman gözleriyle bana, sanki sen kusurlu bir annesin, sütüm kesildi. Bir annenin sütü korkudan kesilir mi, diyordu. Ben ne kusur ettim? Ne zaman bir dediğini iki ettim? O insanlarla düşüp kalkma dediğim zamanlar mı kusur ediyordum? Müşfik onları eve getirdiği zaman ağzımı açıp bir şey dedim mi hiç? Ama kaba kötü çocuklardı. Onları o seviyordu. Ama ben her zaman onların kusurlarını görürdüm. Onun için mi kusurlu oluyor kadınlar? Doğruyu söyledikleri için mi? Ah, biraz uyusam, yarın gidip görmeliyim onu. Saçını okşamalıyım, öpmeliyim. Her kusurunu hoş görmeliyim, bağışlamalıyım. Tanrım, bağışla beni. Kadınsam ana değil miyim? Ona, onun hatırı için arkadaşlarına masallar anlatırdım bir zamanlar. Bir kez ona darılmıştım. 4 yaşlarındaydı. Evde bırakıp çıkıyordum. Arkamdan bakıyordu. Göz ucuyla görüyordum. Ağlayacakmışçasına yüzünü buruşturdu. Sonra birden yüzüne korkunç bir umutsuzluk geldi. Sen beni bırakıp gidersen ben de araba çağırırım. Gelsin beni yesin derim demişti. Ne olurdu? Ne olurdu şimdi aynı şeyi söylese? Şimdi de anne bir masal anlatsana dese. Ne olurdu? Anahtar. Camın ardından kedilere bakıyordum. Güneşin içinde yüzüyorlardı yerde. Alaca boylu boyunca uzanmıştı. Karnı tokmuşçasına gözlerini kırpıştırıp duruyordu bana bakarken. Ağzı aralıktı, yaşlı dişlerinin uzamışlığından yorgun. Bebek az ötedeydi. Aklı karalığının kasılı çevikliğiyle dimdik kurulu, iri pençeleri tortop duruyordu. Gözleri olanca bönlükleriyle açılmıştı. Ortadan bölük yeşiller iri iri bakıyordu. Donmuştu taş sıcağında. Yavru, atsız, körpe, titrek, yumak, 2 aylık bile olmamaklığın bilinçsizliğinde adımı kararsız anasıyla ağabeyi arasına gidip geliyordu. Önce anasının kuyruğuna saldırıyor, ondan yüz görmeyince ağabeyinin önüne seriliyordu. Karnından çenesine uzanan apaklığı, dudaklarının, dilinin, dişlerinin pembeliği sınırlıydı. Bebek dimdik donuk, yaltaklanışlara, sataşmalara direniyordu hala. Sonra birden çözüldü. Kuyruğu öfkeyle titreşti, yavruyu kapıp ısırmaya başladı. Alaca hala kıpırtısızdı. Yavru ağabeyinin dişleri altında çırpınıyor, pençelerinin içinde yoruluyordu. Acı acı bağırmaya başladı. Camı tıkırdattım. Bebek kulaklarını dikip bana bön, sinsi, bölük yeşilleriyle baktı, dondu gene. Yavru silkindi. Kendini gene bebeğin önüne attı. Hans, anası sarı kuma yazlığa gelen Almanların evinde iri ağır dolaşan kürk bozması Viyanalı bir İran azmanının yanından ayrılmadığı için yavrusunu alırken adının Alman adı olmasına ses çıkarmamıştım. Firuz demeyi denedikti ama beğenmemişti bu adı. Hans kaldıydı böylece. Erkek yalnızlığının içinden bakardı bana. Karşımda durur, sarı gözlerini gözlerime dikerdi. Susardı baktığında. Kurt da öldükten sonra eve gelmişti. Köpek kokularının sindiği bütün köşeleri dolaşmış, koklamış, sonra elgin elgin mutfağın ortasına oturmuş, bakmıştı bana. O ilk günden beri sesi çıkmamıştı evde. Kitap okuduğumda, sabah gözümü araladığımda yanımda titreyiverir, kendine baktırmak için konuşmaya yeltenirdi. Başımı kaldırmazdım, gözümü gene yumardım. O zaman gelir kitapla gözüm arasında durur, yastığıma yan yatar, bildiği bütün sesleri dizerdi art arda. Gene bakmaz, ne var derdim. Kedi gırtlağının dibinden gelen boğuk, kısık, küçük sesler kedice değildi. Konuşmaya çabalar, anlatmak isterdi. Neden sonra bakardım gözlerinin içine, susardı o zaman, hırıldardı. İstanbul'un sıkışık beton yalnızlığında büsbütün sustu. Birkaç ay içinde konuşmaktan vazgeçti. Bir kıvraklığı, yumuşak iriliği kalmıştı. Sonra sokağa indiği bir gün bir arabanın altında kaldı. Kucağıma alıp bahçeye götürürken, bahçe betonu kemirebilmiş, otların ardından yıllardan beri betona da, ise de kömür tozuna da direnebilmiş birkaç cılız ağaçla, bunların dibinde uyuz topraklardı. Sıcacıktı daha. Çiğneyici lastiklerin altında kalmış, kuyruğu ile ard ayaklarının kas katıydı. Ama boyun canlıydı. Gözleri açıktı, donuk bal rengini incecik kanlı yollar çiziyordu. Hans dedim, konuşmadı, bakmadı. Ağaç diplerinin en yumuşağını buldum. Reşit Bey'in sarı kum geleneğinde ilk yazdan güz sonuna değin bir ağaç esintisi altında içme geleneğinde direnerek ilk güneşli günleri görür görmez birkaç akşamdır sofrasını kurdurduğu ağacın dibiydi bu bulduğum. Çukurunu kazdım. O akşam Reşit Bey, babam mı demeli? O zamanlar babam olmadığını öğrenmemiştim daha. Onu hala babam biliyordum. Hans'ın ölümünün sofrasının kurulmasına bakarken duyduydu. Oh olsun sana dediydi. İstanbul'un sarı kum olmadığını sana söylemiştim. Bırakalım demiştim bu hayvancağızı buraya. Hatırlıyorsun değil mi? O gün hayvanı sepete sokmaya uğraştığında söylemiştim bunu. Demiştim şehir buna yaramaz diye. Başına bir şey gelir bunun diye. Söylemiştim sana bunları değil mi? Ben de Hans'ın sofrasını kurduğu 3 karışlık toprağın altında yattığını söylemedim. Ölüsünün üzerinde içsin dedimdi içimden. Önündeki paket bitince gene cigarasını getirmemi istemişti benden. Annemle ben, biz de o sarı kum geleneğine uyuyorduk. Mutfağın tel kafesli penceresinin ardında duruyorduk. Annem yıllardan sonra gene İstanbul'da oturmanın belli etmek istemediği sevinci içinde dalgındı. Ne yıldızlar vardı artık, ne derecik, ne halası, ne de savaş yılları. Her şey yetmiş, bitmişti. İkinci savaş bile yorgundu artık. Kendi çocukluğunun, benim bile çocukluğumun ötesinde çözülmenin artık başladığını duyduğu bu anda, yine İstanbul'a dönmüş olmanın mutluluğunu bana bile belli etmeden yaşamaktan başka bir düşündüğü yoktu. Bense derslerimi bitirip yanında durduğum zamanlar eskisi gibi içen babama, Reşit Bey'e bakıp Sarıkum'un son gecelerini ansırdım bir yıl öncesini. Suat gelirdi aklıma. Göremediğim yıldızlar, ötede olmayan deniz, balıksız, oteli bile olmayan geceler, kedisiz geceler. Demirli'ye doğru tek başına duran incir ağacı. Suat, yalnızlığım, açlığım gelirdi aklıma. Yumruklarım sıkılır, kollarım gerilir, dişlerim kenetlenirdi. Yalnızlığıma benden başka kimsenin çare bulamayacağını anlardım ama elimden ne gelebilirdi? Bilmiyordum. Dimdik, donuk duruyordum pencereye karşı. İçen babama, Reşit Bey'e bakıyordum. Kaygısız gibiydi o. Aradığını sonunda bulmuş gibi Sarıkum'daki umut çuvalı dolmuştu ama bizden büsbütün uzaklaşarak. Nasıl dolmuştu? İkimiz de bilmiyorduk. Ne anam ne ben. Onu görüyordum ama arkasında Hasene Hanımların tahta duvarı, ahşap evi, bizim kuyumuz yerine bir beton duvar vardı. Başının üzerinden gündüzün çamaşır asılan, bilmediğim, tanımak istemediğim üst katların sabah temiz, asılıp akşama doğru kömürle beneklenmiş olarak toplanan, yadırgadığım çamaşırların asıldığı teller aşıyordu. Gene karanlıkta içiyordu Reşit Bey. Mutfak ışığının yakılmasını gene istemiyordu. Ama onu üst katların ışığı aydınlatıyordu. Beton duvarın kestiği, emdiği ışık. Birden arandı. Önündeki kutuyu tutup yırttı. Homurdandığını duydum. Annem bana döndü, bir şey söylemedi. Gene önüne baktı. Ben kımıldamıyordum. İçkisini dikti, pantolonunun ceplerini karıştırdı. Cigaramı getir içeriden diye bağırmakta neye bu denli geciktiğini düşünüyordum. Ayağını yere vurdu, Hans'ın yattığı toprağa. Davranacak oldu sonra gene oturdu. Sesi yumuşak, südrek çıktı. Müşfik oğlum, ceketimin cebinde sigara var, getirsene. Getireyim demedim ama terliklerimi sürüye sürüye odalarına gittim. Lambanın gözümü kamaştıran kirli sarı, sayrı ışığında kala kalmıştım. Elimde bir yenice kutusu, bir de pirinç anahtar. Bildiğim bir anahtar. Ama bizim evin, bizim kapılardan birinin anahtarı değil. Bu anahtarı daha birkaç gün önce görmüştüm bir yerde. Daha birkaç gün önce. Babam Reşit Bey sesleniyordu içeriden. Bulamadın mı daha? Diyordu südrek sesi. Ses çıkarmıyordum. Sigarasını bekliyordu. Sabırsızlığını bilirdim. Sesim donmuştu. Soluğum tutulmuştu. Pirinç anahtar. Şimdi babamın, Reşit Bey'in gözlerinde yıldızların avuntusunu sönmeye başlamış olacaktı. Anamın pencerenin ardında durduğunu bildiği yere doğru kötü kötü bakmaya başlamış olacaktı. İnceden anamın da sesi geldi. Bulamadın mı daha oğlum? Diyordu. Oğlum değişinde bir tehlike sezmişlik buldum. Tehlikeyi onun gibi sezen kimse yoktur. Bu kez de doğru bildin dedim içimden. Ben de öyle değil miydim sanki? Ben de daha şimdiden bir şeyler olacağını bilmiyor muyum ki? Bugün bile bilmiyor muyum önümde büyük bir kesinti olduğunu? Anamın sesini hala duyar gibiydim. Dudaklarımı ısırıyordum. Anahtar elimde duruyordu. Ceket askıya asılı. Cep elimin kalıbında aralanmış kalmıştı. Kapatmamıştım bile. Sonra daha anahtarın hangi kapının anahtarı olduğunu bilmeden, bulamadan içimde bir eziklik, o sarı kötülüğe cebin karanlığına bıraktım.